Umuyorum bu sizin için tahminkar bir tahmin olmuştur hocam.
Ben bu umuntunuzu tahminkar karşılıyorum, tebrik ediyorum ve çok teşekkür ediyorum.
Fakat bir konuşma seanslarımızdan bir tanesinde bana tahminkör demiştiniz. Bu konudaki kırgınlığım hala bir nebze sürüyor.
Üstadım, yani bu bir dil sürçmesi ve ona bağlı tahmini şeylerden, tökezlemelerden bir tanesidir diye düşünüyorum. Çünkü tahminatörle tahminkör biraz birbiriyle yakın kelimeler olduğu içindir. Yoksa üzerinize alınacak bir durum yok.
Teşekkür ederim hocam. Zaten rica ederim hocam. Sizin de büyük büyük dedenizin sarayda tahmindar olması ve ta o zamandan bu zamana bir tahmin ailesinde yetişmiş olmanız.
Evet, o yüzden tahminsizlik bizde nedir bilinmez. Yani ailemizde hiç tahminsiz kimse yoktur.
Evet, zaten bu en büyük kötü sözlerden biridir. Tahminsiz herif.
Evet, o yüzden böyle sözleri bir kenara bırakıp isterseniz çok güzide tahminlerimizi yürütmeye başlayabiliriz. Bu arada tahmini yürütme adını verdiğimiz olguyu da ben birazcık değiştirmek ve eleştirmek istiyorum değerli üstadım.
Nedir üstadım?
Yani tahmin yürütme böyle biraz aşırma, cukkaya indirme falan gibi, başkasının tahminini cukkalama falan gibi anlaşılıyor. O yüzden tahmin yürütülmesin diye düşünüyorum. Bu ifadeyi sonlandırıyorum.
Kalan tahmin süresi şeklinde bir şey belirtsek.
Onu tahmini kalan süre olarak şey yaptılar. Ben onu da, ona da karşıyım.
Onu da tüydürdüler hocam, haklısınız. Şimdi biliyorsunuz kumsallarımızda pek çok dostumuz tahmin ettiğimiz üzere malaksı bir biçimde yatıyorlar.
Malaksı mı?
Evet.
Evet, gerçekten de özellikle bu içinde bulunduğumuz yaz mevsimleri içerlerisinde böyle oluyor.
Diyorum ki bir takım tahminlerde bulunsak ve nasıl ki e-sport denen olgu aslında sporla alakası olmamasına rağmen bir profesyonel hale geldi. Bu dostlarımız da bütün gün sıkıntı içerisinde kumsalda yatacaklarına, orada oluşan bir takım zaten hali hazırda yapılan olgularla para kazansalar.
İsterseniz onun yerine daha kolayını yapalım. Kumsalda yatmayı bir spor olarak ilan edelim ve böylelikle bu dostlarımız da sportmen olarak, hatta milli kumsal yatıcıları bile olabilir diye
maalesef
düşünüyorum.
Maalesef bu dediğiniz olmayacaktır. Çünkü insanoğlu doğuşundan itibaren hareket eden şeyleri izlemeye meraklıdır dolayısıyla.
Aksi yönde tahmin geliştirdiniz.
Evet, dolayısıyla hiç kimse orada öyle yatan kişilere bakmaz ya da onları izlemek için bilet almaz.
Evet, düşünüyorum da spor dediğimiz şeylerin hepsinde, mesela işte tenis, masa tenisi falan, hani karşıdan size geleceğini bile bile tekrar topu ileriye atıyorsunuz sırf hani izleyici bir şey seyretsin falan diye.
Evet, aslında burada dostlarımızın mesela ping pong ya da masa tenisi diyebileceğimiz dostlarımızın atma şunu yeter be şeklinde kendi aralarında anlaşıp hakeme biz bıraktık demeleri daha mantıklı olacaktır.
Evet, bu arada ping pong adını verdiğiniz o güzide sporumuzun Çin'den gelmiş olduğunu düşünüyorum. Yani düşünmeme sebebiyet verdiniz. Bilmiyorum, bu bir tahmin miydi?
Doğru bir tahmindi. Her türlü Çin'den gelen şey gibi oldukça ucuz, bir doların altında ve de kullanım süresi az olan bir şeydir. Çünkü liseden sonra ben ping pong oynayan pek kimse görmedim.
Yani liseye kadar pinpon oynadın diyorsunuz.
Evet, ondan sonra yani
oynanmaz diye tahmin ettiniz.
Evet, yani hanım ben arkadaşlarla pinpon oynamaya gidiyorum derseniz pek inandırıcı olmayacaktır
ya,
diye tahmin ediyorum.
Olacaktır da hanım sizi geri döndüğünüzde tekrar eve kabul etmeyecektir diye bir tahmin de benden gelsin.
Evet, o zaman sizin tahmininizi hanımın ver bakalım şu pinpon raketini bir şeklindeki güzel bir falsolu vuruşunu hazır edeceği de tahmini benden gelsin üstad.
Evet, yani masa tenisi ya da pinpon dediğimiz olgu zaten kendi başına zırva bir spor olduğunu ben böyle bir tahminde yıllar önce bulunduğum için hiç elimi sürmedim bu spora değerli üstadım.
Ben elimi sürdüm çünkü falso gücüm oldukça fazladır. Bu falso gücümü bir süre pimponda değerlendirdim. Daha sonra Maraş dondurması işine geçtim.
Yani o sizin dediğiniz falso değil, fake. Yani özellikle Maraş dondurmasında kullanılan daha çok fake diye şey yapıyorum.
Fake fakat izlemesi de çok zevkli. Yani bence ne bileyim misal İstiklal Caddesi'ndeki Maraş dondurmacılarımızın sevgili turistlere attıkları fake'ler çok izlenir gibime geliyor. Dolayısıyla evet. Bu da bir spor olabilir aslında.
Yani o Maraş dondurması fake'leri, en iyi Maraş dondurması fake'leri adlı ganeller açılabilir diye ben de tahminde bulunayım.
Evet, yani burada Maraş dondurmasını kapması için turist dostumuza belli bir süre verilir. O esnada dondurmayı kapabilirse dondurma bedavayı onun olur gibisinden bir...
Kapamazsa parasıyla onun olur gibisinden.
Şeklinde bir e-spor tahmin ediyorum şu an.
Fakat bu Maraş dondurmacısı dostlarımız parayı aldıkları halde 50 saat fake atarak hayattan soğutuyorlar turist dostlarımızı. Yani ülkemizin turist kaybındaki büyük etkenlerden birinin Maraş dondurmacıları olduğunu tahmin ediyorum.
Fakat Sayın Hocam, yani hepsi de önceden parayı almıyor ki, parayı aldıktan sonra değil, almadan önce yapıyorlar o şovlarını.
Öyle mi?
Tabii.
Ya olsun, yine de parasıyla da olsa, çünkü parasız da olsa yine rezillik. Her halükarda o turist bir daha gelmeyecektir diye düşünüyorum.
Hayır, ben bu tahminimi neden şey yapıyorum? Çünkü tahminden de öte bir gözlem bu hocam. Bu Maraş dondurmasını kaptıktan sonra onun yanındaki beyefendiye verip, hanımefendi elindeki parayla Maraş dondurmasını al hop ha ha ha falan şeklinde kendisine parayı uzattı çekti ve Maraş dondurmacısı o parayı alamadı.
Sanırım bu sirayet eden bir şey. Yani o şey hanfiniye aldığınız dondurmayı da o hanfiniden bir parça versene şundan diyen yanındaki beyfini falan diye fake'lerle
evet
verecektir ki bu ailevi bozulmalara da sebebiyet verecektir. Dolayısıyla ben bu tür fake'lerin yasaklanması yönünde bir tahmin kullanmak istiyorum.
Yasaklanma yönünde bir tahmin kullanamazsınız. Yasaklanabileceği ihtimali üzerine bir tahminkarlık yapabilirsiniz.
Bu arada siz bu tarz Maraş dondurması seyrederken çokça fotoğrafınız var bende.
Çokça. Beni gerçekten seni en çok ne güldürür diye sorarsanız bu Maraş dondurmacısı şovlarına bayılıyorum hocam.
Gününüzün 6 saatini İstiklal Caddesi'nde Maraş dondurmacısı şovları izleyerek evet geçiriyorsunuz. Bedava diye ama, değil mi? Yani para alsalar bedava herhalde izlemezsiniz.
Zaten dondurmacının yanında da mutlaka müzik çalan Meksikalı ya da ona benzeyen dostlarımız oluyor. Hem müziğiyle, hem eğlencesiyle, hem şovlarıyla İstiklal Caddesi yaşayan bir dünya.
Yani ben İstiklal Caddesi'nin yakında sessiz bir cadde hiçbir zaman olamayacağı tahminini yürüdüm. Yani şöyle, bütün müzik sesleri yan yana, çünkü iki müzisyen arasında 4 adım olmadığı için her dilden müzikler birbirine karışarak bir müzik çorbası adını verdiğimiz bir olgu haline dönüşmüş evet İstiklal Caddesi. Tebrik ediyorum.
Aynı zamanda benim de şöyle bir tahminim var ki burada bütün gün boyunca bedavaya müzik dinleyip istedikleri gibi onu telefonlarına kaydeden dostlarımız daha sonra neden bilet parası verip başka konserlere gitsinler diye tahmin ediyorum.
Güzel bir tahmin. Üstelik soru şeklinde bir tahmin. Tebrik ediyorum sizi.
Sağ
şimdi
olun.
Bu kumsal tahminlerimize geri dönersek, burada sabahtan akşama kadar yatan özellikle hanfin dostlarımızın biraz daha harekete yönelmesi, günlerini tatilde de olsalar sporla geçirmeleri gerektiğini tahmin ediyorsunuz sanırım.
Öyle tahmin ediyorum. Çünkü yaptığım araştırmalar ve uygulamalar neticesinde sadece yatmakla değil, hareket ederek de bronzlaşılabildiğini kanıtladım.
Evet, ama ben bu araştırmayı yaparken yanınızdaydım. Sizin sadece enseniz ve omuzlarınız kızarmıştı. Geri kalan kısmınız yine bepbeyazdı diye düşünüyorum.
Bepbeyaz değil, biraz daha geç. Yani oralarım önceden kıpkırmızı oluyor. Ama üzerimdeki deri farkları sebebiyle oralarda uzunca süre beyaz kaldıktan sonra bir anda bronzlaşıyorlar.
Evet, ilginç bir deriye sahipsiniz. Tebrik ediyorum.
Teşekkür ederim. Bu arada, buna karma deri adını veriyoruz.
Evet, bu kumsallarla ilgili bir diğer tahminim de benim değerli üstadım. Burada biliyorsunuz bir kumsal defineciliği diye bir sektör oluşacağını tahmin etmiştim yıllar önce ve oluştu diye de tahmin ediyorum.
Ne oldu mesela?
Yani işte milletin bütün gün kumsallarda gezerken, oynarken, yürürken düşürdükleri küpe, yüzük, cart curt, bilezik, kolye, takım,
evet,
altın saat falan, bunları daha sonradan bulup çıkarmaya çalışan bir takım define avcısı dostlarımız var.
Bunlar ama sadece halk plajlarında olacaktır. Çünkü paralı girilen beachlerde bu iş için görevlendirilmiş bir dostumuz vardır. Ve
oranın kendi definecisi mi var?
Hatta transfer definatör edilir. Yani bizim definatör. Definatör çok iyi defineden anlamında, değil mi hocam?
Evet.
bizim definatör şey Kemal var, onu transfer edelim. Adam pırlanta bile buluyor falan gibisinden.
Ya tabii böyle şeyler de olabilir ama biz sonuçta bir beach'e giriş diyelim ki 50 kağıt bastırır parasını gireriz. İçeride çıkartır define arama cihazımızı, bastonumuzu.
Evet.
Geziniriz yani, kim karışır bize Allah kahretmesin.
Evet, zira bu tarz beach'lerin kapısında direktörle girilmez, define aramak yasaktır falan gibi bir ibare ben görmedim açıkçası.
Ben de görmedim yani, henüz beachler buna uyanmamışken dedektörlerimizi hazır tutmamız gerektiğini tahmin ediyorum.
Sizin bir tahmininiz vardı, bu dedektörsel neyin nerede olduğunu yakında uydulardan görebileceğiz diyordunuz.
Evet, zaten onu söylemeye çalışıyordum. İyi ki hatırlattınız, bu hatırlatacağınızı da tahmin etmiştim.
Evet, ben de tahmin ettim tahmin edeceğinizi.
Yani evet, artık ilerleyen teknol sayesinde tiliflerimizden direkt uyduya bağlanmak suretiyle kumsalın neresinde hangi tarz takılar var? Acaba o takı için kumsalın şu kısmını taramaya ya da kazmaya değer mi? Yoksa bunu başkalarına mı bırakalım falan gibisinden önceden şey yapılabilir, uydudan görülebilir kaybolan eşyalar.
Siz zaten bildiğim kadarıyla bazı boş zamanlarınızda bu Google Maps'ten filan Amerika'daki çeşitli mahallelere girerek orada ne oluyor, nerede ne dükkan açılmış, şu dükkana neden kimse gitmiyor, hiç iş yapmıyor bu falan şeklinde.
Hatta o sokak içerisinde direkt yukarı aşağı yürüme modunu da kullanarak, hani oka basıp sokağa sağını solunu kolaçan anlamında orada bir takım bilgi edinmeye çalışıyorum. Yani yarın öbür gün olur ya, gideriz orada biri bir yer sorar bilelim,
evet,
diye.
Ki bir tahminde bulunmuştum, siz de çok doğru demiştiniz. Bu şekilde dünyanın dörtte birini ezberlemişsiniz hocam.
Dörtte biri demeyelim, üçte biri diyelim. Yani daha tam dörtte birine geldiğimizi ama pardon, üçte biri daha fazla değil.
Biraz daha çok değil mi o sayın hocam?
Yanlış tahmin etmişim değerli üstadım.
Evet. Bu diyorum peki, madem uydudan gözüküyor ve uydu orada bak bir altın bilezik var şeklinde şey yapıyor. Bu uyduya çok güçlü bazı mıknatıslar yerleştirilse ve uydu bulunduğu yörüngüden şeklinde o şeyi kendine doğru çekip son diye yapıştırsa.
Tabii olabilir ama tabii bu özellikle hanfini dostlarımızın kulaklarının yırtılmasına falan sebebiyet verecektir. Kulaklarındaki küpeyi tek çeken uydularımız biraz zararlı olacaktır. Böyle sakatlanmalar, uydu sakatlanması diyeceğimiz sakatlanmalar diyeceğim olmamalı.
İşte ama bu da artificial intelligence'dan dolayı bina olacağı için insan ve makine arasındaki ilk savaşta bu sebepten dolayı, yani bir hanfininin kulağındaki küpeyi çekerken kulağının yırtılmasının dolayısıyla çıkacağını 3. Dünya Savaşı'nın söyleyebilir miyiz hocam?
Uydularla savaşacağız diyorsunuz.
Evet.
Bu arada şunu da şöyle bir tahmin de getiriyorum. Hocam bu sevgili kumsallarda kaybedilen eşyaların büyük bir bölümü aslında sanılanın aksine kumsalda değil, denizin içerisinde kaybolmaktadır diye tahmin ediyorum. Çünkü kumsalda düşen bir şeyi insan arar marar peşine düşer ama denizde düşürdünüz müydü artık yapacak bir şey yoktur. Çünkü dalamazsınız edemezsiniz.
Ama hocam bu tamamen o kişinin kan şuuruna bağlı olarak şey olacaktır. Çünkü normal yol, düz yolda yürürken bile üzerindeki koskocaman büyük bileziğini falan düşürüp fark etmeyen dostlarımızı bizzat gözlemledim.
Öyle mi?
Evet.
Kan şuuru düşmüş dostlarımızın peşinden gidiyorsunuz. Siz zaten kimi takip edeceğinizi önceden tahmin edip ona göre arkasından yürüyen bir dostumuzsunuz diye tahmin ediyorum.
Biraz doğru, biraz da yanlış bir tahmin. Sadece yolda yürürken kimin kan şuuru ne kadar, bunu anında görebiliyorum.
Tebrik ediyorum. O halde biraz kitap diyelim mi değerli hocam?
Diyelim hocam, şöyle bir sesli kitap diyelim, dinleyelim bakalım.
Evet, Storytel'deki sesli kitaplardan bir tanesi de bugünkü bölümümüz için ayırdığımız son derece marjinal bir kapağı olduğunu düşündüğüm bir kitap. Bakalım.
Söylemeyin hocam, tahmin edeyim. Dr. Jekyll, Mr. Hyde değil mi?
Tebrik ediyorum. Gerçekten tahmin konusunda sınırları aşmış. Hatta her şeyi aşmış bir insansınız.
Teşekkür ederim. Sınırları aştım da geldim.
Bu seviyeye gelebilecek bir tahmin yoktur diye tahmin ediyorum. Dr. Jekyll ve Mr. Hyde yazarı da Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson adını verdiğimiz ya da annesinin babasının bu ismi verdiği bir kişi. Bu kitap hakkında bir tahminde bulunmak ister misiniz üstadım?
Tahminde bulunmak isterim. Yani gece olduğu zaman haldır uldur çıkıp orada burada bunu döven, gündüz vakti ise evinde sakin bir şekilde işlerine bakan bir kişi olduğunu tahmin ediyorum.
Aldır uldur onu bunu döven derken ne kastettiğinizi tahmin etmeye çalıştım ama tahminkar bir tahminde bulunamadım.
Evet hocam, yani sonuçta Mr. Hyde şeklinde büründüğü zaman kendisi bir it kopuk, affedersiniz, serseri oluyor.
Sorcery. Dr. Jekyll olduğunda ise daha normal bir tabii, doktor mu oluyor?
Doktor bir dostumuz orada şöyle oldu böyle, ama bence kendisini hastaları delirtiyor hocam. Yani gündüz vakti hastalara bakıyor.
Ondan hastalarının sonra hastası bir dostumuz diyorsunuz.
Sonra çıkıp sinirini başkalarından alıyor diye düşünüyorum.
Güzel bir tahmin, ben de öyle tahmin etmiştim. Fakat beyaz kapak üzerine böyle siyah silüetimsi çizimsel bir işte silindir şapkalı bir insan çizimi var, öyle diyelim. Elinde de kırmızı bir tüp var, böyle bir kan analiz tüpü gibi. Hmm. Ve o tüpün içerisinden kırmızı bir buhar çıkıp sağa sola yayılıyor gibisinden böyle gizemli bir kapağı söz konusu. Bu kapaktan dolayı tahmininizi değiştirir misiniz? Onu bilemiyorum.
Değiştiririm, çünkü şu anki tahminimde kendisi bu iksiri içtikten sonra itlik peşinde koşmaya başlıyor.
Evet, sanırım olay bir iksir olayı.
Evet.
Başlayan kitabın en başında, ilk sayfasında bir iksir sunuluyor,
evet,
sanırım
kendisi. Pek çok şeye gidip, şirkete gidip ben itlik iksiri buldum şeklinde geziyor. Kimse ilgilenmeyince kendi üzerinde kullanmaya başlıyor.
İksir peşinde diyorsunuz.
Evet.
Kitabımızı da bu şekilde tahmin ettiğimize göre ben bir özellikle çağımızın önemli kullanımlarından bir tanesi olan değerli hocam, bir evimizde çok kullandığımız bir cihazla ilgili tahminlerimi yürütmek istiyorum.
Ne diyorsunuz yani, o şekilde o kadar uzun söylemde bulundunuz ki meraklanmamak elde değildi.
Valla cümlemin sonu gelsin diye ben de çok meraktaydım.
Sanırım o sırada neyi söyleyeceğinizi tahmin ediyordunuz.
Hayır, unuttuğumu tahmin ediyorum, sonra da hatırladığımı düşünüyorum.
Evet hocam.
Şimdi şöyle ki, evimizde biliyorsunuz bir takım cihazlar var ki bunlardan en çok kullanılanı elektrik süpürgesi adını verdiğimiz dostumuz ve evet, sağa solu paso süpürüyoruz vang vang sesiyle.
Doğruluk payı var, fakat ben evde bulunduğum süre içerisinde o elektrik süpürgesinin açılmasını kat'a ve suretle ne yaptım? Yasakladım hocam.
Yasakladınız, ama bu durumda evde bulunmadığınız zaman da açılmadığı için eviniz o yüzden toz ve ona bağlı bir takım çöp sistemleri içerisinde.
Hayır, bunlar tamamen sıvısal silim sonucunda yapılan bir olgu.
Şimdi bu sevgili dostlarımız, elektrik süpürgesi dostlarımız hem çok gürültü çıkartıyorlar hem de sağ solu temizledikten sonra, yani biz dibi köşeyi, tozu, pisliği süpürüyoruz. Ondan sonra neymiş efendim, bunun torbası doluyor ya da işte haznesi doluyor. Sonra bir de onu temizliyoruz. Zaten ben o evin içerisindeki pisliği temizlemek için 50 saat uğraştım. Bir de o pisliği başka bir yere, evet, aktarmak için niye uğraşıyorum?
Yani önce zapt ediyoruz, daha sonra çöpe atmak da tekrar üzerimize düşüyor. Yani iş üzerine iş.
Yani bu bulaşık makinesini sonradan tekrar yıkadığı bulaşıklardan arta kalan pisliklerini biz temizlemişiz gibi, temizliyormuşuz gibi oluyor. Olacak iş değil. Çok
olacak
saçma.
İş değil. Bu durumda Sayın Hocam, merkezi elektrik süpürgesi sistemine ne dersiniz?
Allah derim. Çok güzel bir fikir.
Yani
tebrik
şöyle
ediyorum.
Şöyle ki, belediye tarafından her mahalleye devasa bir motor ve devasa bir motora bağlı devasa bir
santrifüj diyorsunuz.
Şey torbası, çöp torbası konuyor.
Evet.
Ve bu devasa dostumuzdan da her daireye birer tane hortum çıkıyor. Bu dostlarımız
süpürge hattı çekiliyor diyorsunuz.
Evet. Sizin kapıya elektrik süpürgesi geldi mi şeklindeki sorularla da şenlenen bu durumda, siz çalıştırıp hortumdan diye etraf siliyorsunuz ama direktman belediyenin çöplüğüne gidiyor.
Evet, çok güzel bir sistem gerçekten de. Böylece yeni ev kiralarken ya da alırken sadece doğalgaz, elektrik falan suyu değil, aynı zamanda elektrik süpürgesini de açtırıyoruz.
Evet, yani kendi üzerinize geçiriyorsunuz ve her ayda bir fatura olarak oraya gönderdiğiniz çöp ağırlığı kadar diye düşünüyorum ben bunu, faturalandırılmasını. Evet. Oradan şey yapıyorsun. Ya da şöyle bir şey olabilir. Yani zaten belli bir şekilde elektrik harcadığınız için elektrik faturanıza yansıtılabilir. Yani TRT gibi %10 şeklinde olur. %4 olur.
Gerçekten ben bunun ismini ben de tahmin edeyim o halde üstadım. Spiritüel makina diye şey yapıyorum.
Spiritüel. Neden spiritüel?
Yani insanları biraz daha böyle o etrafı şey yaparken düşünmeye itsin diye spiritüel bir...
Ruhani elektrik süpürgesi diyorsunuz. Süpürsonik'e ne dersiniz?
Süpürsonik. Evet, çok güzel. Bu da gayet iyi bir isim. Yani daha gücü anımsatan bir isim. Fakat ben asıl bu elektrik süpürgesiyle ilgili şöyle bir tahminde bulunmuştum. Siz bu spiritüel fikrini söylemeden önce. Yani elektrik süpürgeleri kendi içlerine, haznelerine bu çöpü aldıktan sonra gidip bir yerde de onu püskürtmeleri lazım. Yani kendi kendini kendi temizlesin. Ben niye uğraşayım diye düşünmüştüm. Mesela işte lavaboya tutuyoruz. Bütün pisliği oraya boca etsin.
Ama sonuçta lavabodan nereye gidiyor?
Canım lavabo olmasın da o çöp kutusu olur veya yani ben onu bir daha temizlemeyeyim. Kendisi tükürsün, kussun o.
Ama bu benim dediğim merkezi elektrik süpürgesi sistemi kabul edilmezse yine kişisel hale dönerse bu sizin dediğiniz tabii ki işe yarayacak bir şeydir hocam.
Tabii yani ben siz tabii merkezi elektrik süpürgesi sistemi olan spiritüeli benden önce tahmin ettiğiniz için artık benim tahminim pek bir işe yaramadı değerli hocam.
Olsun hocam, sonuçta önemli
çok üzgünüm.
Olan önce tahmin etmek değil tahmini iyi bir şekilde yapmak.
Ne kadar güzel teskin ettiniz, tebrik ediyorum.
Sağ olun hocam. Peki bu durumda. Hazır böyle bir merkezi süpürge sistemi bulmuşken bugün doğan çocuklara da biraz isim bulsak hocam.
Tabii süpürgel nasıl?
Süpürgen mi?
Süpürgen de olabilir, süpürgel de olabilir.
Süpürgen bir evcil hayvanımıza verebileceğimiz bir isim olabilir. Ben şöyle bir şey
bugün
olabilir.
Bugün aldığımız kaplumbağalara verdiğimiz isim diyorsunuz.
Şimdi nasılsa her daireye birer hortum geliyor ya apartmanın dışarısından. Mesela kız olursa hortumsu. Demeye ne dersiniz? Yani hortuma benzeyen anlamında.
Ya o zaman da evet. Yani kızcağız hortum mu değil mi? O açıdan bir takım yani bir sonradan arkadaşları okulda onunla dalga geçerler. Hortumsu, hortumsu. Bir de su hortumunu da andırıyor.
Andırıyor olabilir.
Evet, o yüzden
pek şey olmayacaktır.
Pek tercih edilmeyecektir.
Erkek olursa da hani hortum can falan dediğimiz zaman bu da yanlış anlaşılabilir hocam.
Ama hortlaç olabilir, hortul. Olabilir erkek ismi olarak tabii.
Yani ya da şey olabilir hort. Çünkü o zaman hortum şeklinde kendisini sevebiliriz.
Bu arada kız ismi olarak da Horgül'ü ben şey yapmak istiyorum, önermek istiyorum. Horgül.
Ama Horgül sanki hor görülen gibi bir anlama geliyor.
Hor vur nasıl?
Hor vurup hormon savurmak. bence bu isimler tutmaz.
Hor vur gel oğlum. Bu biraz hev ismi oldu.
Umarım hor vuru. Hover kazanmışsındır şeklinde. Bu arada hocam demin benden geç tahmin ettiğiniz için üzüldünüz. Size kısaca bir tahmininizi burada aklıma geldi. Onun
buyurun,
ne tahmini
buyurun.
Olduğunu sormak istiyordum. Eğer izniniz olursa sayın hocam.
Buyurun, ne demek?
Houston körü tahmini nedir hocam?
Evet, Houston körü benim yıllar öncesinden tahmin ettiğim yani bir şeyi Houston körü yapmak. Daha çok bu NASA'dan uzaya gönderilen cihazların içerisinde kullanılsın diye tahmin ettiğim bir sözcük. Hı hı. Yani ne kadar Houston körü şey yapıyorsun, bak yine yer çekimini unuttun, bir su içemedik falan gibisinden.
Evet.
İşine özen göstermeyen uzaylı, pardon uzay adamı.
Bunu sanırım yani Houston'ın uzaya göndermeyi başaramadığı ve çöpe attığı bir sürü mekik, ekik ve ükükler adına bulduğunuzu düşünüyorum, tahmin ediyorum.
Evet, yani sonuçta o insanlar, bu bir takım kişilerin NASA'da Houston körü çalışmaları sonucuyla bu olayları gerçekleştiremediler, zavallılar.
Evet, sizin bu Houston körü çalışmalarınız yüzünden hala Mars'a yerleşemedik şeklinde de sanırım bir e-mail atmışsınız
tabii,
NASA'ya.
Sırf bu Houston körü çalışmalarından dolayı sürekli biliyorsunuz Houston we have a problem şeklinde bir klişe yere dirilmiş, yere, evet. Yere de gelmiştir.
Halbuki Houston işlerini düzgün yapsa Houston we are very happy, thank you Houston falan gibi özdeyişler de gelişecektir.
No problem Houston.
Diye tahmin ediyorum.
Diye ben bir de biraz rapçi kısaltması da uyguladım.
Teşekkür ederim hocam.
Ben teşekkür ediyorum.
Rapçi ağzı konusunda da çok üstad oldunuz.
Onunla
aslında
ilgili çok güzel tahminlerim
şey.
Var. Daha
bir ara
sonra
bir
size şey
rapinizi alırım hocam.
Veririm tabii, ayıp ediyorsunuz.